Ayrım 5 Tuzak Wilbur Smith Sayfa 42 Kente Isabelle'nin havaalanında kiraladığı Mercedes'le gittiler. Ramon Banco de España'da bir hesap açtırıp yarışmada kazandığı parayı yatırdı. Paraya karşı tutumlarındaki benzerlik şaşılacak bir şeydi. Isabella bir şeyin fiyatını ya da değerini hiç önemsemez gibiydi. Ramon onun bir elbise ya da bir süs eşyasını beğendiği zaman bir kere olsun fiyatını sormadığına dikkat çekmişti. Çantasındaki plastik kartlardan birini tezgahın üstüne atar, kendisine uzatılan kağıdı bakmadan imzalardı. Otel odasında çantasını boşaltırken de makbuzları okumadan buruşturup çöp sepetine fırlatırdı. Kolaylık olması için deri omuz çantasında bir tomar nakit para taşırdı. Ancak kaç İspanyol pezetasının bir sterlin ettiğini öğrenmek zahmetine de girmemişti. Bir kadeh şarap ya da bir fincan kahve parasını ödemek için çantasından boyunu ve rengini duruma uygun olarak gördüğü bir banknot çıkarıp masaya fırlatır. Çoğunlukla da garson dilini yutmuş bir halde arkasından bakardı. Ramon'un da paraya karşı hor görüsü ondan farksızdı. Bir kere kapitalist düzenin sembolü ve temeli olarak nefret ederdi paradan. Yaşamını yıkmaya adadığı ekonomi ve servet yasaları tarafından yönetilmekten nefret ederdi. Görevini yapmak için Moskova'yla pazarlık zorunda kaldığında kendini küçülmüş ve kirlenmiş hissederdi. Ancak mesleğinin ta başlarında kendi operasyonlarının parasını kendisi sağladığında üstlerinin operasyonları daha kolaylıkla onayladıklarını görmüştü. Meksika'da canlı güvercinleri vurmuştu. Florida Üniversitesi'ndeyken Güney Amerika'dan getirdiği uyuşturucuyu kampüste satmıştı. Fransa'da Cezayirlilere silah kaçırmıştı. İtalya'da döviz kaçakçılığı yapmış, 4 adam kaçırma operasyonunu karlı olarak kapatmıştı. Bu operasyonların karları Moskova ve Havana'ya titizlikle rapor edilmişti. Sık aralıklarla terfi etmesi ve bu yaşta 4. bölüm başkanı olarak General Cicero'nun yerine seçilmiş olması onaylandığının kanıtıydı. Ramon General Cicero'nun uygun gördüğü bütçeyle Kırmızı Gül operasyonunda hiçbir şey yapılamayacağını daha ilk baştan görmüştü. O parayı mümkün olduğu kadar idare etmişti. İspanya'ya yaptıkları bu yolculukta operasyonun ikinci aşamasını başlatmak için ideal bir fırsattı. O akşam Ramon'un kazanmasını kutlamak için turistlerin gezdikleri yerlerden uzak ve müşterilerin arasında tek yabancının Isabella olduğu küçük bir lokantaya gittiler. Isabella yerel şarabı tadıp beğendiğini söyledikten sonra aile topraklarına ne oldu diye sordu. Franco iktidara geldikten sonra hepsini kaybettik. Ramon sesini alçalttı. Baban faşist aleyhtarıydı. Isabella anlayış ve onayda başını salladı. Onun babası da faşistlere karşı çarpışmıştı. Kendisi kuşağının faşizmin antitezi olduğu evrensel barış ve tüm insanların iyi oldukları ilkesine inanırdı. ''Bana babamdan ve ailenden söz et.'' dedi. Bir haftadır birlikte olmalarına rağmen onun hakkında yemekte İspanyol ateşesinin söyledikleri dışında pek bir şey bilmediğinin farkındaydı. Ramon'un aile tarihçesini anlatmasını büyülenmiş gibi dinliyordu. Atalarından biri 1492'de Christoph Colomb ile Amerika kıtasına gitmesinden sonra bu unvanı almıştı. Isabella onun geçmişinin bu kadar gerilere gitmesi karşısında çok etkilenmişti. ''Bizim en eski atamız büyük babamın büyük babası Sean Courtney'dir.'' dedi. ''O da 1920'lerde ölmüştür.'' Bunu söylerken Ramon babası olduğu takdirde kendi oğlunun bir gün bu seçkin kan bağıyla gurur duyacağını ilk kez düşündü. O ana kadar Ramon ile birlikte olmak kendisine yetmişti. Ama şimdi erkeğe eğilmiş, mum ışığında gözlerine bakarken ufku birden genişletiverdi. Onu hayatında hiçbir şeyi istemediği kadar istiyordu. ''İşte gördüğün gibi Bella, bütün bunlara rağmen zengin bir insan değilim.'' ''Bunu kabul edemem. Bu öğleden sonra bankaya 250.000 dolar yatırdığını gördüm. En azından bana bir şişe şarap daha ısmarlayabilirsin.'' ''Yarın sabah Londra'ya dönmek zorunda olmasaydın o paranın bir kısmını seni Granada'ya götürmek için kullanırdım. Seni boğa güreşine götürür, Sierra Nevada'daki aile şatomuzu gösterir.'' ''Ama senin de Londra'ya dönmen gerekmiyor mu?'' Birkaç gün idare edebilirim sanıyorum. Seninle birlikte olmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmam.
Ramon, senin ne iş yaptığını bile bilmiyorum henüz. Ekmeğini neyle kazanırsın sen?
Ticari bankacılık. Özel bir bankada çalışıyorum. Bankanın Afrika ilişkilerinden sorumluyum. Orta ve Güney Afrika'daki gelişmekte olan şirketlere kredi sağlarız.
Isabella'nın beyni motor gibi çalışıyordu artık. Ramon'un servet sahibi olmamasını görkemli geçmişi dengeliyordu. Üstelik bankacıydı da.
Courtney sanayinin üst düzeylerinde bir bankacıya mutlaka bir yer bulunurdu. Her şey birden çok heyecan verici olmaya başlamıştı.
Ramon sevgilim, bu dünyada senin şatonu görmekten fazla isteyeceğim şey olamaz diye mırıldandı.
Bir yandan da şato kaç para eder acaba diye düşünüyordu. Gary'i bir kandırabilirsem, ağabeyi Gary Courtney sanayinin başkanıydı. Ailenin diğer erkekleri gibi o da Isabella'nın büyüsü altındaydı. Yine ailenin büyük bir kısmı gibi züppeydi de. Bir markizin şatoya ihtiyacı vardı, bunu yutabilirdi.
''Ya baban?'' diye sordu Ramon. ''Ona pazartesi döneceğine söz verdiğini sanıyordun.''
''Sen babamı bana bırak.''
''Bella, bu saatte yaşlı bir adam uyandırılır mı?'' dedi şahsa kızından gelen telefonu açınca. ''Tanrı aşkına saat kaç?''
''6'yı geçiyor. Biz denize girdik bile ve sen de yaşlı değilsin. Gençsin ve yakışıklısın. Tanıdığım en yakışıklı erkeksin.''
''Durumum kötü desene. Kompliman ne kadar aşırı olursa istek de o kadar büyük olur. Ne istiyorsun bakalım küçük hanım? Ne işler peşindesin bu kez?''
Isabella Ramon'un göğsündeki kıllarla oynarken ''Çok kuşkucusun baba'' dedi. Ramon çırılçıplak yatıyordu yanı başında. Vücudu denizden hala ıslak ve tuzluydu. ''Seni ne kadar sevdiğimi söylemek için telefon ettim.''
Şasa güldü. ''Ne kadar da görevini bilen bir kızmışsın. Seni iyi yetiştirmişim doğrusu.''
O da yastığa yaslandı, kolunu yanında yatan kadının omzuna attı. Kadın uykusu arasında mırıldanıp ona biraz daha sokuldu.
''Harriet nasıl?'' diye sordu şahsa. Isabella'nın İspanya seferine Harriet'le gittiğini sanıyordu.
''İyi, yanımda şimdi, çok eğleniyoruz.''
''Ona sevgilerimi ilet.'' dedi babası.
''Olur.''
Isabella telefonun ağzını eliyle kapatıp Ramon'un dudaklarını öptü.
''O da sana sevgilerini gönderiyor baba ama bu sabahki Londra uçağına binmemekte ısrar ediyor.''
''Ah'' dedi şahsa, ''şimdi bu evlat sevgisinin amacı anlaşıldı.''
''Ben değildim baba, Harriet, Granada'ya gitmek istiyor, boğa güreşi varmış, benim de onunla gitmemde ısrar ediyor.''
''Sen benimle çarşamba günü Paris'e gideceksin, unuttun mu yoksa? Kulüp Dimanche'la konuşacağım.''
''Baba, sen konuşmasını çok iyi becerirsin. Fransız kadınları hayrandırlar sana. Bana ihtiyacın olmadığından eminim.''
Şahsa cevap vermedi. Bu şımarık kızını yola getirecek tek şeyin suskunluk olduğunu bilirdi. Telefonun ağzını kapatıp yanındaki kadına, ''Kitty, çarşamba günü benimle Paris'e gelebilir misin?'' diye sordu. Kadının gözleri açıldı.
''Cumartesi günü Dau konferansı için Etiyopya'ya gideceğimi biliyorsun.''
''O zamana kadar geri getiririm seni.''
Kadın dirseği üzerinde doğrulup erkeğe baktı. ''Çekil karşımdan şeytan.'' dedi.
''Baba, orada mısın?'' diye Isabella'nın sesi aralarına girdi. ''Demek kendi evladım beni terk ediyor öyle mi?'' diye şahsa kırılmış bir sesle sordu. ''Dünyanın en az romantik olan kentinde tek başıma kalacağım demek.''
''Harriet'i kıramam, sana bunu telafi edeceğime söz veriyorum.''
''Vereceksin elbette küçük hanım. Gelecek bir tarihte sana bu borcunu hatırlatacağım.''
''Granada herhalde sıkıcı bir yerdir. Seni de çok özleyeceğim sevgili babam benim.''
Isabella parmağını Ramon'un göbeğinin altındaki kıl demetine indirdi.
''Ben de sensiz ne yapacağımı bilemiyorum Bella.''
Şahsa telefonu kapatıp Kitty'yi hafifçe geri itti.
''Şeytan çekil karşımdan demiştim.'' dedi kadın. ''Üstüme çık demedim.''
Isabella, Ramon'un tanıdığı herhangi bir erkek kadar hızlı sürüyordu arabayı. Ramon kiralık Mercedes'in koltuğuna yaslanmış onu incelemekteydi. Isabella bundan büyük bir zevk alıyor, yol düzleştiği zaman ya da yan gözle ona bakıyor ya da uzanıp eline veya bacağına dokunuyordu.
Yıllar boyunca almış olduğu diğer görevlerin aksine Ramon bu kadın karşısında rolünü oynamayı hiç de güç bulmamaktaydı. Kızın içinde bir güçlülük, el değmemiş bir cesaret ve kararlılık kaynağı seziyordu. Bu sıcak yaz günü Isabella olabildiği kadar mutlu ve sevinçliydi. Aşıktı. Bunun hayatının en büyük aşkı olduğunda zerre kadar kuşkusu yoktu. Onun gibi biri olmamıştı ve bundan sonra da olmayacaktı. Ona hissettiği duyguları başka birine hissedecek değildi. Erkeğin yanında olması, kendisine çevrili o yeşil gözler, güneşi daha parlak, Sierra'nın kuru havasını daha tatlı yapıyordu. Geniş ovalar ve ötelerindeki dağlar kendi sevgili toprağına o kadar çok benziyordu ki, bir anda büyük Karu'nun o uçsuz bucaksız ufuklarına dönmüş gibiydi. Orada da aynı aslan rengi toprak ve sepya kayalar vardı. Bunları görünce biraz daha keyiflendi, sevinçle güldü ve ''Ramon sevgilim, seni seviyorum, bütün kalbim ve ruhumla sonsuza kadar seveceğim seni'' dememek için kendini güç tuttu. O baş döndürücü heyecanı içinde bile bunu ilk söyleyenin erkek olmasında kararlıydı. Böylece şimdiden doğru olduğunu bildiği şeyden iki kere emin olacaktı. Onun da kendisini, kendisinin onu sevdiği kadar sevdiğinden. Ramon bu dağları iyi tanıdığı için arka yollara saptırıyor, normal turistlerin göremedikleri güzellik ve görkemliliği gözlerinin önüne seriyordu. Küçük köylerden birinde durunca Ramon köylülerle kendi lehçelerinde konuştu. Bir somun köylü ekmeği, iri bir parça salam ve tatlı Malaga şarabıyla döndü sonra. Köyden çıktıktan sonra arabayı eski bir taş köprünün başına park edip yayan olarak dere boyunca Sierra Nevada'nın zeytinlikleri arasında yürüdüler. Sakallı bir keçi şaşkınlıkla yamaçtan kendilerini seyrederken çırılçıplak bir havuza daldılar. Sonra yine çıplak olarak yemeklerini bir kayanın üstünde yediler. Ardından da seviştiler. ''İnanılmaz bir erkeksin sen'' dedi Isabella. ''Bacaklarım tutmuyor artık. Beni arabaya taşımak zorunda kalacaksın sanırım.'' Öğleden sonrası saatlerini orada geçirdiklerinden sonunda şatoyu gördükleri zaman güneş dağlara eğik vuruyor, karları parıltılı altına dönüştürüyordu. Şato Isabella'nın beklediği kadar büyük ve görkemli değildi. Köyün pembe kiremitli damları üstünde yükselen yamacın tepesinde karanlık bir yapıydı. Biraz daha yaklaştıklarında duvarların bir kısmının çökmüş olduğunu, bahçesinin bakımsızlığını gördü. ''Burası kimin şimdi?'' diye sordu. ''Devletin.'' Ramon omuzlarını silkti. ''Birkaç yıl önce burasını otele dönüştürme lafı dolaşıyordu ama bir sonuç alınamadı.'' Ramon'un ailesini hatırlayan şatonun bekçisi kendilerine alt katı gezdirdi. Bütün odalar boştu. Mobilyalar aile borçlarını ödemek için satılmıştı. Avizelerin hepsi örümcek ağıyla kaplıydı. Salonun duvarları çatıdan akan sularla lekeliydi. Bir zamanlar o kadar güzel olan bir yerin bakımsızlıktan mahvolduğunu görmek ne acı diye mırıldandı Isabella. Sen de üzülmedin mi?
Gidelim mi?
''Evet, bugün üzülmek istemiyorum.'' Daracık yoldan köye inerken dağların yamaçlarına son ışıklarını gönderen güneşin yarattığı manzara o kadar güzeldi ki Isabella yeniden neşesini bulmuştu. Köyün hancısı aile adını tanımıştı. İki kızına ön odadaki yatak takımlarını değiştirmelerini söyleyip karısını Endülüs'ün özel yemeklerini hazırlaması için mutfağa gönderdi. Ramon kızın kadehini doldururken İspanya'da halkın içkisi sherry'dir dedi. Hava soğuk olduğu için taş şöminede ateş yakılmıştı. Alevlerin parıltısında erkeğin yakışıklılığı inanılmaz derecede artmıştı. ''Üç şeyden birini yapıyoruz hep'' diyen Isabella kadehine baktı. ''Ya yemek yiyoruz, ya içiyoruz, ya da...'' şarabını yudumladı. ''Şikayet mi ediyorsun yoksa?'' ''Zevkten dört köşeyim aslında. Hadi yemeğini ye ve şarabını iç senyor. Gücüne ihtiyacın olacak.'' Isabella pencereden giren güneşle uyandığında bir an erkeğin yine gittiği korkusuna kapıldı. Ama yanındaydı işte. O uzak ve esrarlı ifadesiyle kendisine bakıyordu. Isabella bir anlık bir kuşkuya düştü. Ama ona doğru uzanınca sevişmeye hazır olduğunu gördü. ''Tanrım, inanılmaz bir insansın sen.'' Hiçbir erkek kendisini Ramon kadar istememişti. Yeryüzünün en çok arzulanan kadını gibi hissediyordu kendini. Hancı avluda kendilerine keçi peyniri ve ballı incirlerden bir kahvaltı hazırlamıştı. Asmanın altına oturdular. Isabella uzun tırnaklı parmaklarıyla incirleri soyup erkeğin ağzına verdi. Bunu daha önce sadece babasına yapmıştı. Kızlardan biri bir güğüm buharları tüten kahve getirince Ramon izin isteyip odalarına çıktı. Banyonun küçük penceresinden avluda oturan Isabella'yı görüyor, öğrenmeye çalıştığı İspanyolcasını denerken attığı kahkahaları duyuyordu. Daha önce birlikte banyodalarken doğum kontrol hapı yuttuğunu görmüştü. Isabella bunu bir şakaya dönüştürmüş, bardağını kendisine doğru kaldırıp "Doğum günün kutlu olsun" demişti. Ancak haplar şimdi musluğun yanındaki tuvalet çantasında değildi. Ramon yatak odasına döndü. Yatak odanın yarısından çoğunu kaplıyordu. Bavulları kapının yanında perdeyle ayrılmış bölmedeydi. Isabella'nın büyük deri omuz çantası bavulunun üstüne rastgele atılmıştı. Durup yeniden dışarı kulak verince kızın açık pencereden gelen sesini duydu. Çantayı yatağın üstüne alıp açtı. Kensington'daki o gece kız uyurken çantasını karıştırmış, hangi marka doğum kontrol hapı kullandığını öğrenmişti. Sonra da konuyu elçilik doktoruyla konuşmuştu. Kadın ay döneminin 10. günü hap almayacak olursa hamile kalması olasılığı artar demişti doktor. İlaç paketi çantanın altındaki krokodil para cüzdanının içindeydi. Ramon bir daha doğrulup dışarı kulak verdi. Avluda ses duymayınca pencereye koştu. Isabella hala yerinde oturuyordu ve şimdi tüm dikkatini hancının kara kedisine vermişti. Hayvan kızın kucağına oturmuş kulaklarının kaşınmasına ses çıkarmıyordu. Ramon yine odaya döndü. Paketin üzerindeki tarihli bölmelerinden 7'si boştu. Cebinden elçilik doktorunun verdiği aynı Ovanon paketini çıkardı. 7 hapı çıkarıp tuvalete attı. Sonra 2 paketi yan yana koyup kontrol etti. Şimdi ikisi de birbirinden farksızdı. Sadece kendi getirdiği pakette aynı tablet şekline sokulmuş aspirin bulunuyordu. Sahte paketi Isabella'nın çantasına, aslını bulduğu yere koydu, gerçek paketi cebine attı. Tuvaletin içinde hap kalmaması için sifonu çektikten sonra ellerini yıkayıp aşağı indi. Isabella artık Ramon'a sahip olduğu için dünyası daha parlak, daha neşeli bir yer oluvermişti. Kentlerin o en canlısı ve büyüleyicisi Londra kendini de aşmış, kız için yeryüzünde bir cennet olmuştu. Her şeyi altın parıltılı bir heyecan perdesi ardından görüyordu artık. Ramon'un yanında yaşanan her an bu altına gömülü değerli bir taş gibiydi. 3 yıl önce Londra'ya geldiklerinde Isabella okula devam etmiş ve üniversiteden mezun olmuştu. Onun bu çalışkanlığına şaşıran babası kızı doktora tezi için Londra Üniversitesi'nde Doğu ve Afrika Bilimleri Okulu'na yazılması için ikna etmişti. Isabella sömürge sonrası Afrika konusunu seçmişti. Tezi çok iyi ilerliyordu ve babasının elçiliği sona ermeden diplomasını almayı umuyordu. Ancak bütün bunlar Ramon'un yaşamına girmesinden önceydi. O günden sonra ders falan düşündüğü olmamıştı. İspanya'dan dönüşünden sonra ne öğretmenini görmeye gitmiş ne de kitabını açmıştı. Tezi üzerine çalışacağı yerde şafak sökmeden kalkıyor, Ramon'la parkta at binmeye ya da koşuya gidiyordu. Zaman zaman da Bloomsbury'de bir Macar göçmeninin açtığı jimnastikhanede çalışıyorlardı. Ramon burada ona judo ve kendini savunma sanatlarını öğretmeye başladı. Kimi günlerde el ele sanat galerilerini ve müzeleri dolaşıyorlardı. Isabella ona bankasında olacağı yerde nasıl olup kendisiyle bu kadar vakit geçirebildiğini sormuyordu. Onu olduğu gibi kabul etmekten memnundu. "Beni uyuşturucu düşkününe çevirdin," dedi erkeğe. "Düzenli olarak seninle olmak zorundayım. Aksi halde çıldıracak gibi oluyorum." Gerçekten de Ramon bankasının bir işi için Londra'dan 8 gün uzaklaştığında Isabella hep surat asıp onu özlemiş, gerçekten hastalanmış, hatta sabahları kusmaya başlamıştı. Erkeğin evinde 5-6 takım giyeceği parfüm ve makyaj takımları vardı artık. Her gün eve taze çiçek getiriyor, buzdolabını dolduruyordu. Usta bir aşçıydı ve ona yemek yapmaktan zevk alıyordu. Elçilikteki görevlerini de savsaklamaya başlamıştı. Resmi davetlere katılmamak için bin bir neden uyduruyor, aşçıyı ve uşakları kendi başlarına bırakıyordu.
''Artık eve uğradığın yok Bella,'' dedi babası. ''Hiçbir şey için güvenemiyorum sana. Nani geçen hafta yatağında sadece iki kere yattığını söyledi.''
''Nani dedikoducunun ve de palavracının biridir.''
''Neler olup bitiyor küçük hanım?''
''Baba, 21 yaşımı çoktan geçtim. Özel yaşantım konusunda sana hesap vermeyeceğim de aramızda anlaştığımız konulardan biriydi.''
Ama yine anlaşmamıza göre arada sırada verdiğim davetlerde yüzünü gösterecektin.
Haydi haydi baba. Isabella şalsayı öptü. Bir iki aya kadar Cape Town'a dönüyoruz. O zaman benim için kaygılanmana gerek kalmayacak.
Isabella o akşam Ramon'a Şalsa'nın Trafalgar Meydanı'ndaki elçilikte ünlü Güney Afrikalı yazar Alan Paton'un Londra'ya gelişi nedeniyle verdiği kokteyl partiye gelmek isteyip istemediğini sordu. Ramon bir dakika kadar düşündükten sonra başını salladı.
''Babanla tanışma zamanı gelmedi daha.''
''Neden ama sevgilim? O ana kadar Isabella için önemli değildi bu ama şimdi erkeğin reddetmesi kendisini şaşırtmıştı.''
''Bunun birçok nedeni var.
Kimi zaman öyle esrarlı davranmaktaydı ki Isabella onu içinden çekip çıkarmak isterdi ama boşuna uğraştığını da bilirdi. Kendisine direnebilen tek erkekti Ramon. O güzel cephenin ardında çelikten bir kılıf vardı.
Çekiciliğinin önemli yanı da bu.'' diyerek kendi kendisine güldü.
Onu başkasıyla, hatta babasıyla bile paylaşmak istemiyordu aslında. Onunla yalnız olmaktan mutluydu. Evet, zaman zaman Le A ya da Beyazfield'de Harriet ve başkalarıyla yemek yedikleri olmuyor değildi. Bir iki kere de yemekten sonra Annabelle'de dans etmeye gitmişlerdi. Ancak çoğunlukla yalnız olabilmek için kaçarlardı ötekilerden. Ramon'un kendi arkadaşı yok gibiydi. Varsa da Isabella'ya birini bile tanıştırmamıştı. Bu da rahatsız etmiyordu kızı.
5. ayının sonu. Sayfa 51.